Ya Hazreti Mevla, Mevlel Mevali, Entel Kerimul Baki ve Entel Rahim ya Allah. Entellezî teferrad bil fadli vel kerami vel ulâ ya Rahman. İlahun vâhidun Rabbun Teâlâ huve Allahul bedî'ul hak kul ula ya mennân. Sübhâne men tâbe alâ âdeme ba'de mâ asâ فاجتباه ربه ورفع إلى السماوات العلى يا سبحان سبحان من أنجى نوحا إلى السفينة وأصحابه سبحان من أرسل موسى إلى فرعون بالعصا يا ديان سبحان من أحسن صوت داود ورفع عيسى سبحان من اتخذ إبراهيم خليلا واصطفى يا سبحان من تجلى وكلم موسى يا حنان سبحان من خاتم الأنبياء بمحمد المصطفى فداك أبي وأمي كما الحليل إسماعيل فدا يا حزرة مولاي لا إله إلا الله أول آدم صفي الله لا إله إلا الله نوح نجي الله لا إله إلا الله يوسف صادق الله لا إله إلا الله موسى كليم الله لا إله إلا الله عيسى روح الله لا إله إلا الله Muhammedur Resulullah hakkan ve sıdkan. Ve salli alen nebiyyil Mustafa Ahmedun el-Hadi ve aleyhisselam. Kerimun Rahimun ya Mevla. Merhaba ya şehri Ramazan, merhaba. Merhaba ya şehri gufran, merhaba. Merhaba ya şehri Kur'an, merhaba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا عسى عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
Âlemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaat eyledin. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat, selam sana ya Resulallah. Ne büyük şeref sana ümmet olmak. Gösterdiğin doğru yola koyulmak, Kur'an'a sarılmak, namaza durmak senin öğüdündür ya Resulallah. Allah'ın birliğine iman ettik. Dilimizle bunu ikrar eyledik. Seni kendimize rehber eyledik. Bizlere şahit ol ya Resulallah. Dinimiz İslam'dır elhamdülillah. Canımız fedadır fi sebilillah. Günahlarımız çoktur bi iştiba. Bizlere şefaat ya Resulallah. Bizlere şefaat ya Resulallah.
Sen de ey şehri gufran, inzal olundu Kur'an. Lütfiyle kadem bastın, kulların oldu şadan. Sen hem rahmet mahısın, hem ayların şahısın. Lütfiyle kadem bastın, kulların oldu şadan. Merhaba şehri Ramazan, merhaba. Müjdeler olsun, yine geldim ah mübarek. Nur saçıldı her yere, dahil ek ya dahil ek. Zikr tesbihler ile şükreder insü melek. Merhaba ya merhaba, dahil ek ya dahil ek. 11 aydır yoldasın, Mekke İstanbul'dasın. Her münasip kuldasın, dahil ek ya dahil ek. Çünkü rahmetsin bize, gerçeği bilmek gerek. Merhaba ya merhaba, dahil ek ya dahil ek. Meded ya tabib el kulûb.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bendeniz Mehmet Hadi Duran. Ramazan-ı Şerif'in bu 5. seher vaktinde, sahur vaktinde, sahur bereketi programımızda sizlerle birlikteyiz efendim. Değerli misafirimiz Sayın Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla bugün İslam'da tebliğ ve irşadın önemi hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk Hadi Hocam, çok teşekkür ederiz böyle güzel bir vakitte bizi ağırladığınız için.
Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz sizi tabii yakinen Erkam Radyo'daki programlarınızdan tanıyorlar. Biz mi sizi misafir ettik, siz mi bizi misafir ediyorsunuz? Artık o biraz tartışılıyor.
Eyvallah.
Allah razı olsun. En azından kabul ettiğiniz için, bize vakit ayırdığınız için hocam bu çalışmalarınızda. Çünkü yoğun bir tebliğ ve irşat vazifesi de var aynı zamanda. Hem üniversitede hem diğer STK'larla yapmış olduğunuz faaliyetlerle. Neler söylemek istersiniz? İslam'ın tebliğ ve irşatla alakalı düşünceleri hakkında.
Şimdi tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geceleri Rabbimizin huzurunda ibadetiyle maruf. Ama hemen hemen gündüzlerinin büyük vakti tebliğ ve irşatla geçiyordu. İrşat daha çok Müslümanlara yapılan hizmettir. Cami hizmetleri, Müslümanlara yapılan vaaz-ı nasihattir. Tebliğ ise daha çok gayrimüslimlere İslam'ı ulaştırmaktır. Tabi Peygamber Efendimiz döneminde müşrikler vardı daha çok. Yahudiler vardı, Hristiyanlar vardı, Necran Hristiyanları vardı. Medine Yahudileri vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların her birinin ayağına tekrar tekrar giderek onları İslam'a çağırdı. İslam'ı onlara ulaştırdı. Bugün nedense biraz bu konuda ağır davranıyoruz. Sebebi de tahmin ediyorum son birkaç asırda Müslümanların hep böyle baskı altında olması. Bazı ülkelerde işte efendim o ülkenin işgal edilmesi gayrimüslimler tarafından. Bizim ülkemizde de zaman zaman dine getirilen kısıtlamalardan dolayı tebliğ ve irşattan çok kendi günümüzü kurtarma kaygısına evet. düşmüşüz. Halbuki yani Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ayet-i kerimede, hadis-i şeriflerde sizden ayette buyuruluyor işte içinizden diyor bir grup insan olsun ki o devamlı
insanları
hayra çağırsın, İslam'a çağırsın. Estağfirullah. Ve men ahsenu kavlen mimmen deva ilallah. İnsanları Allah'a çağırandan sesi güzel olan daha kimler vardır? Gerçi hocam bu ayetin tefsirinde sizin mesleğe de işaret var.
Evet, evet.
Müezzinlik yapanlar diyorlar.
Bizim müezzinler tefsir yapmış olabilir bu ayet.
Tabii hocam yani siz Allah'a çağırıyorsunuz. Allah razı evet. olsun. Çok da güzel yapıyorsunuz o işi. Hocam şunu da söyleyeyim. Mesnevi'de güzel bir hikaye var. Sizinle alakalı bu. Tebliğ ve irşat hayatın her sahasında olmalı.
Kesinlikle.
Bir papazın kızı İslam'a girecek. Ezan duymuş. Çok güzel bir müezzin. Ezan okumuş. Zat-ı Alengiz'in gibi.
Estağfurullah.
Kızcağız demiş ki ya bu ses nedir? Çok lahuti, derin bir musiki var burada. Demişler ki Müslümanların ezanıdır bu. Ben demiş Müslüman olacağım. Tabi babası papaz. Düşünün yani papazın kızı Müslüman olsa İstanbul'da artık o papaz papazlık yapamayacak belki. Adamcağız uğraşmış etmiş şöyle yapmış böyle yapmış bir türlü aklından gelememiş. En son bir gün başka bir ezan duymuş hocam. Çok bet sesli bir müezzin efendi veya cemaatten birisi hocam biliyorsunuz bizim camilerimizde bazen cemaatten birisi de mikrofonu kapınca kendisini artık böyle astrolist gibi pazarlamaya kalkıyor maalesef. Hocamızı kısa okusak okusalar evet. ya demiş bu çirkin ses ne? Demişler ki bu Müslümanların işte senin çok beğendiğin ezanı yapma ya demiş. Gerçekten mi? Gerçekten ezan olduğunu bilince vazgeçtim demiş. Ertesi sabah kızın babası papaz o müezzini bulmuş. Dile benden altın gümüş ne istersen. Evet. Senin sayende dinimiz kurtuldu demiş. Şimdi gerçekten hocam İslam'ı tebliğ etmek tabii ki hem halle hem yaşantımızla hem de sözlerimizle. Bunu Peygamber Efendimiz çok güzel yapmış muhatabın seviyesine göre. Bizim de bugün tekrar bu farz-ı kifayedir hocam onu da söyleyeyim. Bu nedir, hükmü nedir denirse
evet.
eğer bir kesimimiz yaparsa hepimiz paçayı kurtarız. Ama hiç kimse yapmazsa bütün müminler, Müslümanlar sorumlu olur. O yüzden günümüzde ki bizim Türkiye'mizin de şöyle avantajlı bir konumu var Hadi Hocam. Türkiye'miz Doğu ile Batı arasında bir köprü ülke. Çok turist alan bir ülke. Ve ülkemize yıllık yani bu korona öncesinde 10 milyon civarında turist geliyordu. Belki şimdi daha da artmıştır. İstanbul kastediyorum hocam. Evet. Hani deniz kenarlarını pek saymıyorum. Sultanahmet Camisi'ne günlük giren turist de o dönemden 30 bin civarındaydı. Yüksek yani böyle turistlerin geldiği zamanlarda. Çok ciddi bir rakam bu. Yani bu kadar gelen insan ülkemize geliyor ve bunların çoğu hocam cami cami geziyoruz. Süleymaniye, Sultanahmet, Ayasofya camimi ziyaret ediyorlar. Ve pek çoğu İslam'la alakalı düzgün bir bilgi alamadan da geri gidiyorlar. Ben şundan korktum. Dese ki bu gayrimüslimler ahirette, ya Rabbi ben İstanbul'a gittim, camiye de girdim. Orada beni işte bu işi bilmeyen tipler camiden kaçırdı, kovaladı. İslam anlatmalar bana, benim ne kabahatim var?
Yani derlerse.
Camiye bile girdim derse bu sorunun cevabını veremeyiz diye çok korktum. Dedim ki bizim o zaman bu işi ciddiye almamız lazım. Allah'a şükür bugün ilahiyat fakültelerimizde İngilizce, Arapça eğitim de yapıyoruz. Yani çok dil bilen İngilizceyi. Bir de bizde uluslararası ilahiyat projesi var. Bu kardeşlerimiz de Avrupa'dan getirdiğimiz oranın vatandaşı gurbetçi Türkler. Alman vatandaşı işte Türk orada doğma büyüme.
Evet.
Onlar da elimizde çok ciddi bir insan potansiyeli oluştu Allah'a şükür. Yani Batı dillerini çok iyi bilen, Hristiyan kültürünü çok iyi tanıyan. Dedik ki ya bu böyle olmaz. En azından camilerimize ulaşalım. Hani gidip de bir kafede bir turisti tebliğ yapmaya kalksan korkar. Dedik evet. ya acaba kötü bir niyetim var. Ama camide yapınca Zaten camiyi tanımaya gelmişler. Minareyi merak ediyorlar. Ezanın manasını merak ediyorlar. Efendim kubbenin dini bir şeysi var mı onu merak ediyorlar falan. İçerideki yazılı hatları çok merak ediyorlar. Biz dedik ki buna bir bağlamda hem cami tanıtımı yapalım hem İslam'ı tanıtalım diye. Elhamdülillah bir 12-13 senedir önce Sultanahmet'le başlamıştık.
Eyvallah.
Sonra Ayasofya'ya ve diğer tarihi camilerimize de Süleymaniye camimize falan ulaşmaya çalışıyoruz. En azından bu işin meraklısı yabancı gayrimüslim ümmeti Muhammed diyelim hocam. Biliyorsunuz ümmeti Muhammed ikiye ayrılıyor. Ümmeti davet, ümmeti icabet.
Evet.
Biz icabet etmiş ümmetiz. Diğer bütün gayrimüslimler de sadece peygamberimizin ümmeti.
Potansiyel olarak ona hazırlar.
Potansiyel ümmeti sadece henüz davete evet dememişler. Ve elhamdülillah bu kardeşlerimize İslam'ı anlatıyoruz.
Peki böyle şahıs şeylerde, örneklerde yaşıyor musunuz? Mesela bu davetler sırasında. Mesela benim şahit olduğum bir şey. Mesela bir İslam'a girmeye karar vermiş birisi. Hatta yani Müslümanlığın icablarını yavaş yavaş yapmaya başlamış. Fakat kelime-i şehadeti daha getirmemiş. Ben diyor o zaman Sultanahmet'e girelim. Bu vazifeyi Sultanahmet Camii'nde yapacağım diye ertelemiş. Ve o vazife yani o en sonki o işlemi Sultanahmet Camii'ne saklamış. Böyle enteresan şeyler yaşıyoruz mesela. İşte İslam dünyasının çeşitli ülkelerinden geliyorlar ya da İslam'ı Ayasofya'da kabul etmek için böyle tercih ediliyor. Böyle şeyler siz de yaşıyorsunuzdur
ileriki. Çok ilginç şeyler yaşıyoruz. Bir kere ecdadımızla o kadar müteşekkir olalım ki. Yani bizim ecdadımız İstanbul'un en güzel tepelerine dünyanın sayılı mabetlerini kondurmuş. Yani Sultanahmet dediğiniz zaman dünyadaki ilk ona giriyor. Mabet güzelliği açısından. O minarelerimizin zarafeti, kubbelerimizin güzelliği, büyüklüğü, içerideki o çiniler. Biliyorsunuz turistler Blue Mosque diyorlar.
Evet.
Mavi cami manasına. İçeride yeni tasvir olan çok güzel çinilerimiz var. Yani bizim kimseye çağırmamıza gerek kalmıyor. Ecdadımız öyle güzel, muazzam mescitler yapmış ki. Hakeza Ayasofya'yı da güzelce korumuş. Şunu da söyleyeyim, Ayasofya'yı biz eğer korumasaydık. Ayasofya kalmazdı.
Evet.
Yıkılırdı yani. Çok masraflı, koruması çok zor bir şey. Şimdi insanlar geliyor ve bir kısım diyor ki ben diyor İslam'a girersem Ayasofya'da girerim veya Sultanahmet'te girerim diyor.
Evet.
Hayat hocam bir de onun dışında İslamiyet'e karşı ön yargısı olup da bu sunumlarda çok müspet efendim duygularla ayrılan kimseler de oluyor. Çünkü biz şunu örnek aldık kendimize. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk tebliğinde kendi kabilesini çağırmıştı. Onlar dana eti ikram etmişti. Bir yemekten sonra. Önce midelere hitap etmişti. Tabii biz o kadar ikramda bulunamıyoruz ama en azından evet. Soğuk kış gününde çay kahve, sıcak yazda da soğuk pişiler vermeye çalışıyoruz. Limonataydı işte efendim kekti, meyven pastaydı suydu falan. Şimdi bir kere turistler buradan bir Müslümanların cömertliğini görüyorlar. Bu bir. İkincisi sunum yapıyoruz. Tabii oraya gelenler çoğu sivil insanlar. Ama diyor ki mesela ben diyor Kanada'da Müslüman terörden sorumlu generalim diyor adam. Oranın işte gizli şeyinde. Biz anlattığımız zaman çok hoşuna gidiyor. Bir saat, iki saat daha ekstra bilgi veriyoruz. Çünkü Kanada'daki bir adam bazen o şansı sahip olamıyor yani. Bir Müslüman camisine gidip bir Müslüman imamla konuşma şansı olamıyor. Belki çekiniyor. Belki çevresi müsait değil. Belki o şehirde hiç cami yok. İlginç böyle çok şeylerle karşılaştık. Gazeteci geliyor, efendim işte o meşhur sanatçılar geliyor Sultanahmet'e. Çünkü dünyanın en meşhur camisi olduğu için. Yani ben şunu diyorum, acaba İstanbul'a inip de Sultanahmet'e gelmeyen bir turist var mıdır?
Değil mi?
Benim kanaatim yoktur. Bir kere ücretli olmadığı için.
Evet.
Ve böylece çok ilginç insanlara ulaşıyoruz. Bu insanların kafasındaki her türlü soruya cevap veriyoruz. Hocam çok ilginçtir. Bu Hristiyan kardeşlerimizin çoğu kendi dinini de bilmiyor. Evet. Mesela başörtüsü diyorsun. Ya kendi dinlerinde var bir kere, Hristiyanların yok mu hocam şimdi?
Evet.
Rahibeleri diyor ki rahibeler Allah için başını örter. Müslümanlar ne için örter? Kesin babaları ve kocaları zorlamıştır kadınları. Diyorsun kardeşim bak sizde de var bu. Bu Allah'ın emri. Bir baba bir koca niye eşine zorla başörtüsü taktırsın ki? Yani hiç aklına bile gelmez böyle bir şey Allah'ın emri olmasa. Deyince jeton düşüyor. Ha doğru diyor ya, bizim de hakikaten din adamlarımız işte efendim böyle giyiniyor efendim, rahibeler hep başörtülü falan filan. Bir keresinde böyle yine İslam'daki şeyler alır buldular biraz cezaları, had cezalarını. Dedim ya bunları sizden aldık. Aa şok oldular bir anda. Açtım Tevrat'ta, biliyorsunuz ona Old Testament diyorlar, eski ahit. Eski ahitle yeni ahit İncil'le beraberdir. Orada gösterdim, bak dedim işte şu işleyenlerin cezası şudur. Görünce dediler ya bizim haberimiz yoktu dünyadan yani. O yüzden yani bizim Müslümanların bir kere İslam'ı savunmak da çok da kolay, onu da söyleyeyim. Tarihimiz çok temiz Allah'a şükür. Soykırım yapmamışız. Hiçbir ülkede böyle bir insan
katliam
yapmamışız, zulmetmemişiz. Evet. Ben Bosna'ya gitmiştim 3-5 sene önce. Orada kilise bile yapmış Osmanlı devletimiz. Demiş burada Hristiyanlar fakir. Yani bunlara biz vergisini alıyoruz. Devlet orada kilise yaptırmış. Yani bizim İstanbul'u biliyorsunuz. Yani ta Cumhuriyet dönemine kadar yarısı Ermeni, Rum, Hristiyan, gayrimüslim evet, tebaaydı.
Vatandaşlarımız vardı.
Bunları nasıl yiyoruz? Yani Avrupalılar çok değişik pozitif duygularla ayrılıyor diye düşünüyorum. Yani ya İslam'a girenler de var. Tabii kolay bir iş değil. Az sayıda ama esas büyük bir kitle de var ki onlar da en azından işlerindeki İslam'a karşı negatif duyguları orada atıyorlar.
Evet.
O yüzden ben şunu düşündüm. Yani bizim tebliğ ve irşat konusunda elimizden geldikçe yeni metotlar geliştirmemiz lazım. Evet, cami rehberliği bir tanesi.
Onları soracaktım. Yani bunlar için yani neler yapmalıyız? Bu yeni metotlar geliştirme anlamında nelere dikkat edilmeli daha doğrusu?
Şimdi ülkemizdeki bir kere tarihi camilerimiz, güzel müzelerimiz, buralarda bu işi bilen, dil bilen imamlarımız, müezzinlerimiz, dil bilen imamımız yoksa oraya cami rehberi ataması zaten yapılıyor Allah'a şükür şu anda. Buraları bir kere bir İslam kültürünü güzel tanıtıcı aktiviteler bir kere hocam turiste ulaşmanın en kolay yolu. Çünkü turiste de şöyle bir felsefe var. Ya otelde biz dinimi sorarsa bana saldırı düşünüyordur kesin. Yani hocam biz sen şimdi desem ki cebimizde kaç para var desem rahatsız olmaz mısınız? Yani tanımadık bir insan niye benim cebimdeki parayı merak ediyor ki? Böyle algılıyorlar batılılar. Ama cami ve şeylerde bu tür dini yerlerde, müzelerde, tekkelerde ha burada bunu konuşabiliriz. Rahattır. Bu bir. İkincisi hocam şu anda müthiş bir teknoloji ve sosyal medya ulaşım çağında yaşıyoruz.
Evet.
Gerçekten de şu anda maalesef biz onu çok beceremiyoruz hocam.
Maalesef.
Batılılar daha çok yapıyor bu işi. Yani internette şurada burada.
Geçen, sözünüzü kesiyorum. Buyur. Geçen bir Avrupalı YouTuber diyorlar ya Ayasofya'ya gelmiş bir ezan paylaşmış. 5 milyon izleniyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Okuduğunuz bir ezan bir anda 5 milyon insana ulaşmış oluyor. Yani bu sosyal medyayı kullanma anlamında biz bayağı geri kalmışız diye düşünüyorum.
Aynen. Geçen bir kardeşimiz de Sultanahmet'e gelmişti. O da sunumu yayınlamış. Yalnız bu Japon'du. Onun da tahminim 1 milyon civarında bir takipçisi vardı. Oradaki sunum, normalde tek kişiye bir sunum yapmak zor geliyor bazen. Ya bir kişi gelmiş şimdi onu bir köşede anlatsak 3-5 dakika yeter diyoruz. Bu kardeşlerimiz çok güzel baştan sona sunum yapmışlar. Belki bilmediler onun YouTuber olduğunu. Sonra bir baktılar ki internette o sunum, İslam'ı baştan sona anlatan o güzel sunum, 30 dakikalık sunum tamamen YouTuber vasıtasıyla. Ya hakikaten gençlerin lisanını biraz hocam iyi anlamak lazım. Yani tebliğ evet. ve irşatta yeni metotlar dediğimiz Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şey söylemek lazım. Tabii yeni şeyden kasıt İslam'ı değiştirmek, tarif etmek değil de yeni metotlarla bir de gencin anlayacağı şekilde. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor birisi. Ya Resulallah diyor bebeğim oldu ama bebek bize benzemiyor. Rengi biraz farklı. Korkmuş yani ne olduğunu. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem senin diyor, develerin var mı? Var. Nasıl işte? Kırmızı var işte siyah var. Bazen siyahın kırmızı, kırmızının siyah doğurduğu olur mu? Olur diyor. O diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu diyor senin hani büyük dedelerinden gelen bir gendir. Onun anlayacağı şekilde anlatıyor yani şimdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkesin seviyesinde konuşmuş. Şimdi bugün bizim kullandığımız kelimeleri gençler anlamıyor bir. Bir de gençlerle bizim kullandığımız medya da çok değişti. İşte YouTuber dediğiniz biraz önce. Nedense maalesef ülkemizde daha çok bu YouTuber'ları boş işler için kullanıyorlar. Eğlence ağırlıklı kullanılıyor. Halbuki oralarda tebliğ yapılabilir.
Kesinlikle.
Yani internet çok güzel bir mecra.
Evet.
Bu tür Facebook'tu, Twitter'dı. Acayip güzel yani oturuyorsunuz İstanbul'da.
Güzel bir vasıta şu anda. Ne iş yapmak istiyorsan.
Aynen. Şerri yaymak isterseniz şerri alet olan bir vasıta.
Evet.
Hayra vasıta olursanız hayra da imkanı veren bir vasıta. Bunları kullanmamız gerekir diye düşünüyorum. Yine herkese kıymetli hocam sinema sektörü. Tabii biz Müslümanlar sinemada oynayamayız kolay kolay. Çünkü orada ilişkiler farklı. Ama mesela çizgi filmler, bu animasyonlar.
Kesinlikle animasyon.
Hatta hocam oyunlar. Şimdi Batıların yaptığı bu oyunlarda terse bir tebliğ var. Hem bu oyunlarda Arapları böyle terörist olarak gösteriyorlar. Müslüman genç Arap öldürerek puan kazanıyor o oyun içinde. Yani bir Müslüman başka Müslümanı öldürüyor ve bunu normal görüyor. Çünkü terör, Müslümanlar genelde terörist olur imajı var. Yani hocam keşke bu sektörlere de ulaşabilsek. Yani tebliğ ve irşat konusunda biraz kafa yormamız gerekiyor. Ben şahsen hani kendi sahamla alakalı kafa yordum. Hani biz neticede ilahiyatçıyız. Bizim aklımıza gelse cami gelir, tekke gelir, dini yerler gelir. Ama bir turizmci kardeşimiz mesela düşünse, o turizmle alakalı çok daha değişik fikirler üretebilir.
Kesinlikle.
Bir sinema sektöründen bir kardeşimiz, ya İslam'da tebliğ ve irşat var, ben de sinema yapımcısıyım diyerek düşünse, aklına çok değişik şeyler gelebilir. Bu yüzden yani bu radyomuzu dinleyen farklı meslek sahibi kardeşlerimiz fikir üretmeli. Çünkü bu dini hocam ulaştırmak bizim sorumluluğumuzda. Hani bir hadis-i şerifte kıyamet gününde diyor, birisi yakamızı yapışacak ve bizden hesap soracak. Diyecek ki ben senin komşundum, iş arkadaşındım, sınıf arkadaşındım. Sen bana İslam'ı anlatmadın yani. O yüzden gerçekten hocam İslam'ı her sahada yaymak için bayağı bir kafa yormamız lazım.
Evet.
Biz de zaman zaman hocam böyle, benim bir keresinde dünya çapında meşhur bir bankanın yönetim kurulu İstanbul'a gelmiş, geziyorlar. Beni çağırdılar. Diler ki hocam biz Mevlevi ayini yapacağız. Bunlar dünyanın işte değişik ülkeden gelen 40 kadar en yüksek yönetim kurulu üyeleri. Bunlara böyle kaliteli bir sunum yapalım. Ondan sonra siz de Mevlevi ayini anlatırsınız. Böyle büyük bir bahçede güzel bir lüks bir yemekten sonra şey oldu. Güzel bir ayin yaptılar, Mevlevi ayini. Sonra dedik hocam bize bunun manasını anlatır mısın, tasavvufu anlatır mısın? Dedim ben önce bir faizden başlayalım. Madem siz hepiniz bankacısınız. Dedim bak muhterem sevgili misafirler, bizim dinimizde faiz haramdır. Çünkü dedim faizde fakir fukarayının cebindekini alıyorsunuz. Adam yani bir kere sizden para çekti mi ödeyemezse evini sattırıyorsunuz, arabasına el koyuyorsunuz, boğazındaki lokmayı bile çıkarıyorsunuz. Bir anlatmışım ki konuyu. Bu yönetim kurulunun eşleri, biz sadece bu erkeklerle evliyiz, asla bir
faize bulaşmadık
diye şakalaştık kendi aramızda. Şimdi İslam'ın, ama tabii güzeli şakalaşarak biraz anlattım. Yani böyle sert bir şekilde anlatsaydım tabii ki ortam bozulurdu. Sonra tasavvuf anlattım güzelce falan. Kul hakkından bahsettim. İslam'ın kul hakkına verdiği değer. Allah hakkında daha önde değil mi? Hadi hocam çok ilginçtir.
Evet. Yani, bu konuya hocam kısa bir ara verelim isterseniz. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.
Eyvallah.
Nuri Cemali Hakk'ın visali eyler tecelli, dil olsa hali. Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah. Talib-i haksan, rehber dilersen, Hasan'la Hüseyin, Muhammed Ali. Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah. Kıl şeyhe hizmet, ver kalbe saffet, bulursun elbet Bedri Kemali. Allahu Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allahu Allah. Canan gerekse vuslat dilersen, çal tatlı nefse seyfi celali. Allah
Değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sahur Bereketi programımız kaldığı yerden devam ediyor. Değerli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin'le tebliğ ve irşat üzerinde özelinde konuşuyorduk. Evet hocam, ara vermeden önce bir konuya değinmiştik. O da sizin tebliğdeki o özellikle güler yüzle ya da tatlı dille olan örneklerinizde faiz konusundan bir örnek vermiştiniz. Devam edelim kaldığınız yerden.
Yani şunu kastediyorum Hadi hocam, yani Müslüman iş adamları da sorumlu. Yani dini tebliğ etmek sadece Ayasofya'nın imamı müezziniyle İlahiyat Fakültesi hocasının vazifesi değil.
Evet.
Yani mesela pek çok büyük iş adamımız var. Benim tanıdığım çok salih bir iş adamı vardı, Allah rahmet eylesin. Fatih Tilip abimiz, rahmetli anıyorum buradan kendisini.
Evet, Allah razı olsun.
Bu abimiz buğday ticareti yapardı ama yanında her gittiği yere İslami kitaplar götürür. Bütün müşterilerini, buraya gelen müşterilerini güzel ağırlar. Sonra bana teslim eder bir kısmını. Süleyman sen bunları bir camileri bir gezdir, bir tebliğ yap der. İnanın iş adamı ama sanki cami hocası mübarek. Büyük tebliğci. Başka ülkelerdeki tebliğ hareketlerine destek sunar. Oradaki mühtedi Müslümanlara destek çıkar. Aman der, sizler başka işle uğraşmayın. İşte Macaristan'daki 3-5 tane Müslüman, mühtedi Müslüman kardeşimiz. Aman ben sizin maaşınızı vereyim. Siz İslam'la alakalı kitapları tercüme edin o dillere. Oradaki insanlara İslam'ı tebliğ edin. Şimdi öyle tüccar kardeşlerimiz var. Bütün Avrupa ülkelerinde müşterileri var. İhracat yapıyor, ithalat yapıyor. Çok başıma geldi. Zaman zaman beni çağırırlar hocam. Biraz da bu konuda maruf olmaya başladık camiada. Bazen nikah kıymaya çağırıyorlar. Bazen ya bizim bir Yahudi müşterimiz vardı hocam, bu akşam biz de yemek yiyeceğiz, siz de gelseniz de İslam'ı anlatır mısınız? Şimdi bu tüccarın eli öpülesi tüccar. Sadece maddi para kazanmakla meşgul değil, aynı zamanda maneviyatını da kazanıyor. Şimdi o yüzden bu sorumluluğu biz hepimiz yüklenirsek, şöyle bir örnek vereyim isterseniz tarihten. Endonezya bugün dünyanın en büyük İslam ülkesi. Nüfusu yaklaşık 250 milyon. Ve burası 5000 adadan müteşekkil bir coğrafya. Yani Osmanlı değil, bütün Emeviler, dünyadaki en güçlü İslam ülkesi bütün ordularını gönderse mümkün değil. 5000 adaya asker ve gemi yetmez. Burası sadece Müslüman tüccarlar sayesinde İslam'a girmiş.
Ya.
Bir tüccar gitmiş hocam. Tabii o zaman 6 aylık veresiye eşya alıyorsunuz. Geminin gitmesi gelmesi 6 ay, bir sene belki. Demişler ki buradan biz bazı şeyleri götürelim. Bir kısmı parasını vermişler, bir kısmını demişler bir dahaki sefer getirelim. Tabii oradaki bir kısım esnaf gülmüş. Sizin gibi nice Avrupalılar geldi. Gemi yükleyip gittiler. Bir daha geri gelmediler. Yani paramızı el koydular. Tabii götürün demişler. Demek ki bozulacak eşyalar. Tabii seneye aynı vakitte parası gelince bir şok olmuşlar. Bir kısmı da bizim Müslüman sattığı bazı mallar ayıplıymış. Bunları geri alalım, bunlar olmaz diye tekrar parasını geri vermişler falan. Ya Müslümanlar da müthiş bir güzel ahlak görmüşler. Ticaret ahlakı. Ya demişler siz nasılsınız yani? İnsan aldatmıyorsunuz. Kandırmıyorsunuz, imkanı varken geri parayı geri getiriyorsunuz falan, bu olmaz. Padişaha sunmuşlar bu meseleyi. O zamanın padişahı demiş, çağırın bakayım şunları bir konuşalım. Nedir bu güzel ahlak? Bizimkiler anlatınca İslam'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu ticaretle alakalı güzel ahlakını. Aa demişler, ya bu din çok güzel bir din. İnsan hakları var, kandırmak yok. Ve Endonezya peyderpey Arap tüccarları sayesinde İslam'a girmiş. Yani tüccar, öğretim üyesi, efendim hangi sahadan olursak olalım İslam'ı tebliğ vazifemiz var. Ama herkes tabii ne kadar yapabilir? Bir kısmı der ki ya ben çok bilmiyorum İslamiyet'i ama İslamiyet çok güzeldir der. Ben der şey yapayım. Haydi hocama götüreyim. Bir ezan okusun, bir de namaz kıldırsın. Hocam şunu da söyleyeyim. Bir kere bizim bu ibadetlerimiz var ya, Allah Celle Celaluhu koymuş bu ibadetler. Yani bir namazı biz kendimiz şey yapmadık. Yani programlamadık. Orucu biz kendimiz belirlemedik. Hocam o kadar tesirli ki bir Ramazan'da bir gayrimüslimin bir Müslüman oruç tuttuğunu görmesi acayip tesir bırakıyor üzerinde.
Değil mi?
Sizin hocam bu namazlarınız var ya, adam namazı gördüğü zaman kendinden geçiyor.
Kesinlikle.
Bu huşu. Geçen bir Rus papazını dinliyorum hocam. Huşuyu Müslüman'dan öğrenin diyor papa şeylere, Hristiyanlara. Yani huşu kaldıysa Müslüman'a da kaldı diyor. Onlar diyor bir gidin de bir namaz, nasıl namaz kılıyor
tam görün tarifi diyor. Var mı onların dillerinde de huşu mesela? Bazı kelimeler vardır ki hani onlara tam karşılığını bulamayabilir.
Hocam şöyle var. Yani özellikle Hristiyan kültüründe ortak şeylerimiz çok fazla.
Evet.
Çünkü İslamiyet, onların dinine esasında İslamiyet.
Evet.
Allah karşısında korkuyla karışık o saygıya huşu diyoruz.
Evet.
Hepsi var hocam.
Var değil
yalnız
mi?
Bir kısmını içini boşaltmışlar. Ama dediğiniz gibi mesela Budistler lafının ortak kelime bulamıyoruz bazen.
Evet.
onlarla sıkıntı yaşıyoruz. Hatta fakirin şöyle bir şeysi de var Mehmetli Hocam. Keşke Allah razı olsun, Diyanetimiz bu işi çok güzel yapmaya başladı şu anda. Hocam ben bunu Avrupa'da gördüm. Avrupalılar her milletin psikolojisine göre Hristiyanlığı yaymak istiyorlar. Türklerin psikolojisi farklı. Hocam mesela bir örnek vereyim. Türkler diyorlar asla dinden terk etmezler. Önce onları diyorlar böyle lehviyata alıştırıp eğlenceyle dinden uzaklaştırmak lazım. Ondan sonra Hristiyanlığı belki yayabilirsiniz. Asla Müslümanlarla böyle şey konuşmazlar Hristiyanlığı. Giderler böyle İslam'ın en az yaşandığı mahallelerde. Yani isim versem şimdi belki yanlış anlaşılır. Yani dini duyguların çok zayıf olduğu bölgelerde. Orada da hocam eğlence yoluyla yani. Evet. Gelin beraber işte müzik yapalım falan ayaklarıyla. O zayıf Türkleri kandırmaya çalışırlar. Mesela biz tam tersine biz gidip papazla konuşuruz ve bazen papaz Müslüman olur.
Evet.
Şundan dolayı papazların eski kitapları, onlar Peygamber Efendimizle alakalı bilgileri çok var. Hani Kur'an-ı Kerim'de söylüyor ya, onlar diyor peygamberi kendi oğullarını tanıktan daha iyi tanırlar. Çünkü bütün vasıflar yazılı İncil ve Tevrat'ta. O yüzden biz gidip bir papazla konuşup ikna edebiliriz. Bir hahamı daha kolay ikna ederiz esasında. Eğer İslam'a girmiyorsa başka sıkıntısı vardır onun. İnatı vardır mesela. Ama yabancı gelip Müslüman alimiyle asla konuşamaz. Çünkü elhamdülillah dinimiz hem akıl hem mantık açısından nereden bakarsanız bakın savunması çok kolay. Hiç böyle bizim savunamayacağımız bir ahlaki umdemiz veya bir akidevi umdemiz hiç yok. Tevhid diyorsun çok gayet net. Tek bir Allah var dünyada. İki tane olsaydı diyor ayet-i kerimede. Dünyada fesat çıkardı. Birisi bir şey yapmak isterdi. Hani Yunan tanrıları var ya, kimisi ateş tanrısı haşa, kimisi bilmem bereket tanrısı, kimisi bilmem denizler tanrısı. Ya olacak iş değil, saçma sapan bir şey. Yani ama bizde tek ilah var. Ne derse o oluyor.
Evet.
Şimdi Hristiyanlar diyorlar ki üç ilah var. Üç ama tek. Bunu ben bir Yusuf Eslesi bir Hristiyan İslam'a girmiş papazken. Biz sorduk diyor ya papaz efendi bu nasıl oluyor? Yumurta gibi demiş. Yani düşünün bir yumurtayı, kabuğu var, beyazı var, sarısı var. Demiş ki sonra o itiraz eden ama çift sarılı yumurta da oluyor. Ay Allah demiş de tekrar başka bir örnek. Onları da açıklayamıyor şimdi. Testisi şu anda anlayan bir papaz, bir Hristiyan din adamı neredeyse yok, açıklayamıyorlar. Çünkü akla mantığa yani aykırı bir şey. O yüzden hamdolsun yani Allah-u Teala zaten dinimiz güzel ve kolay. İnsan hakları, ırkçılık, kadın hakları, miras hukuku, hangi konuya girsek yüzümüz ak Allah'a şükür.
Elhamdülillah açıklayamayacağımız bir konu yok daha Türkçesi. Peki irşat tabii biraz daha ayrılıyor. Yani tebliğde yapılması gereken şeylerle irşat faaliyetleri de bir ayrılık var. Sonuçta Müslüman kardeşlere yapılan nasıl diyelim onlara bilgilendirme noktasında. Buradaki o farklılığı nasıl ayırt edeceğiz? Yani ne yapabiliriz?
Tabii Müslümanlarla daha böyle pozitif konuşuyoruz. Yani
aslında buradan şuraya geleceğim. Şimdi Müslümanlar da kendi içlerinde bir şey korumaya aldılar kendilerini. Herkes çeşitli kendi grubu yani ya da kendi güvendiği bir zümreye bir aidiyeti varsa sanki onlar da kendi içlerinde daha farklı bir din algısı, farklı yorumlaması yapıyorlar. Bunlarla olan münasebetler ya da ilişkiler nasıl olacak ya da onları aydınlatma noktasında ne yapabiliriz?
Bir kere farklı gruplara, cemaatlere ait olmanın dine işlemi bir sakıncası yok.
Tabii ki.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biliyorsunuz ensar vardı, muhacir cemaati vardı. Cemaat kelimesi biraz hani anlaşılsın diye söylüyorum.
Bir topluluğu vardı.
Bedir ehli, Bedir cemaati vardı. Ne yaparlarsa yapsınlar Allah affettim diyor bunlara. Hesap yok bunlara. Hatip bin Beltağ biliyorsunuz haber gönderiyor. Mekke'nin fethinden önce mecbur kalmış. Çünkü orada ailesi var. Hani aileme dokunmasınlar diye. Yani Müslümanlar geliyor o tarafa dikkat edin. Veya dikkat edin demeyeyim de hani. Yani böyle bir olay var. Belki ailemi affederler, öldürmezler falan diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu vahiyle yakalıyor biliyorsunuz o mektubu. Niye böyle yaptınız? Açıklıyor sebebini. Ama Ehl-i Bedir olduğu için affediliyor. Şimdi bir kısmımız tasavvufu severiz. Bir kısmımız siyasi hareketleri çok. İnsan yapısına göre değişik. Herkes kendine bir grup tercih ediyor. Mesela önemli olan burada hepimizin kardeş olduğunu. Bütün asli değerlerimizde hepsinde müttefikiz. Evet. Hristiyanların en çok hayran kaldığı şeyi söyleyeyim mi hocam size? Müslümanla alakalı. Ya siz acayip müttefiksiniz diyorlar. Evet. Yani hepiniz beş vakit namaz kılıyorsunuz. Aynı namazı kılıyorsunuz. İslam'ın bütün asli emirleri hepsi aynı. Hristiyan öyle değil. Onlar çok ihtilaf var kendi aralarında. Böyle olunca ya bir kere bizim kitabımız, ilahımız, peygamberimiz %99 aynı şeyi paylaşıyoruz. Sadece metod olarak ben diyorum ki hocam kalp temizliği çok önemli. Siz diyorsunuz ki ya siyaset daha önemli. Başka birisi diyor ki yok yok Kur'an kursu açalım. Bir diğeri de diyor ki ya Kur'an kursu değil de kolej açalım. Ama hedeflerimiz aynı. Yani bu şeyi lütfen kaybetmeyelim. Ümmetin birlik anlayışını. Hatta biz bu tebliğ faaliyetinde de insanları direkt İslam'a çağırıyoruz. Bir tarikata veya bir falanca kitabı okumaya da çağırmıyoruz hocam. Ona çok dikkat ediyoruz.
Değil mi?
Bu da bir hata. Bazen biz mesela İngilizler şunu şikayet ediyorlar. İngiltere'deki İngilizler. Ya kardeşim biz İslam'a girmek istiyoruz ama buradaki kardeşlerimiz bizi Pakistan olmaya çağırıyor. Ya acılı yemek yemek Pakistan kültürünün bir şeysi veya onların kılık kıyafeti onların bağlar. O İngiliz'i sen Pakistan'ı yapmak istersen hata yaparsın. Evet. Tahmin ediyorum biz de bu hata biraz işliyoruz sanki. Bundan uzak durmak
lazım. Hatta isim değiştirmek bile değil mi? Hani eğer ki tevhid inancına aykırı bir ismi yoksa ismini bile değiştirmesinde bir mahsur yok değil mi?
Aynen aynen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ancak çirkin ve kötü manası olan isimleri değiştirmiş.
Evet.
Bugün batılan pek çok ismi mesela işte Jacob diyorlar. Yakup demek. İsmail, Abraham. Zaten bunlar peygamber ismi. Ve manası güzel isimlere de dokunmamak lazım. Bazen hocam işte hem kendi aramızda kendi cemaat renklerimizi zorladığımız gibi yurt dışına da ya sen Türk ya Müslüman olacaksan işte ne bileyim Pakistan yemeği yiyeceksin veya Suud kıyafeti giyeceksin gibi böyle bir gereksiz zorlama yapıyoruz. Bu da tabii insanları kaçırıyor hocam, ürkütüyor.
Evet.
Yani örfe dokunmamak lazım diye düşünüyorum. Eğer haram bir şey yoksa örfte.
Evet değerli hocam, yani programımızın da sonuna geldik artık seher vaktinde. Son olarak kardeşlerimize neler tavsiye edelim? Tebliğ ve irşatta neler ön planda olmalı? Son birkaç cümleyle toparlayalım. Eyvallah. Ve şey yapalım, kapatalım.
Bizden önceki ümmetler çok şanslıydı hocam. Hep peygamber geliyordu. Bir peygamber vefat ettiğinde Allah-u Teala yeni peygamber gönderiyordu. Kimsenin böyle bizim gibi tebliğ yapacağım, dinimi yayacağım diye bir kaygısı bizim kadar yoktu.
Evet.
Ama şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Peki son peygamber vefat etmesiyle beraber bu iş bitti mi? Bütün peygamberlik vazifeleri ümmetin sırtına, önce alimlerinin başlamakla ama bütün tüccarıydı, işte esnafıydı, akademisyeniydi, hepimizin sırtında bu yük var. Ama nedense bir kere onun farkını mecbur olduğumuzu bir fark edelim. Evet. O farkındalığı yakalarsak hocam bence bir şeyin önemli ve gerekli olduğunu fark edersek nasıl yapacağımızı bir şekilde buluruz.
Yani her Müslüman dininin görevlisidir.
Hocam sadece gayrimüslimi düşünmeyelim. Komşumuza evet. da dinimizi yayacağız. Ama güzel güzel. Mesela yan komşumuza Ramazan ayında bir pide ikram etsek, bir iftara çağırsak ne bileyim.
Evet.
Bayram günü bir çocuklara harçlık versek değil mi hocam?
Evet.
Hocam bunun farkına varırsak bayram bizim için bir fırsattır. Evet. Bazı insanlar bayram günü kapısını kilitleyip kaçıyor.
Evet.
Halbuki o gün mümkünse sohbet şurada toplayıp onlara harçlık vermek lazım ki insanlar desin ki ya kafasında çocuğun ya bu bayram çok güzel bir şey be. Ramazan bayramında bana yan komşu harçlık verdi. Bana ne bileyim hediye aldı. Yani bunun bir şeyin gerekli olduğunu inandığımız anda nasıl yapacağını biliriz Allah'ın izniyle. Bunun farkına varalım diye düşünüyorum. Ramazan ayı da gerçekten tebliğ ve irşad için çok güzel bir vakit.
Bir kere öncelikle o bizi zaten irşad ediyor. Kendisi Ramazan olmakla.
Aynen. Biz de yani o Ramazan sevincini fakir fukaraya taşıyarak komşularımıza, hatta biz turiste de bir iftar bile verdik hocam Sultanahmet Camisi'nde.
Evet.
Bu nedir? İftar vakti. Üstad oruç tutuyor ikinden akşama kadar. Bir kısmı dedi ki ya yarın ben tekrar oruç tutacağım. Ama bu sefer sizin tutun oruç tutacağım diyerek tam oruç tutanlar da oldu. Evet. Ramazan vakti de hakikaten sadece Türkiye'de değil bütün dünyada artık Avrupa'da da insanlar iftar verebiliyorsunuz. Papazlar, hahamlar evet. Müslümanların mübarek günü diye iftar veriyorlar. Bence bütün dünyada bu Ramazan'da nasıl fitre veriyoruz, zekatlarımızı dağıtıyoruz, bol bol teravihlere koşuyoruz. Bir yandan da ya acaba dinimiz nasıl yayarız yan komşuya, iş arkadaşıma, okul arkadaşıma veya Avrupa'daysak Alman komşuma, İngiliz komşuma İslam nasıl anlatırız diye belki Ramazan'ın bereketini de kullanmak lazım diye düşünüyorum hocam.
Allah razı olsun. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli vakitlerinizi ayırdınız bizler için.
Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, Sahur Bereketi programımızda Profesör Doktor Süleyman Derin hocamla birlikteydik. Yarın gece seher vaktinde, sahur vaktinde, Sahur Bereketi programında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.
Cenab-ı Hak cümlemizi Ramazan-ı Şerif'te ve her zaman nefsani hoyratlıklardan kurtulup ruhani istidatları inkişaf ettirebilen bahtiyar kullarından eylesin. Rabbimiz bizlere oruçlarımızın iftarındaki sevinç ve bahtiyarlığı tattırdığı gibi, sevabıyla karşılaşacağımız zamandaki sürur ve huzuru da nasip eylesin. Amin.